Ayrım 18, sayfa 216. Fon, mahvi eğilmez. Halim Bey burada durdu, devam etmedi. İçecekleri getiren hizmetlinin servisi bitirmesini bekledi ve arkasından seslendi. Kızım, çıkarken kapıyı da kapat. Tarık ve Semih meraklı gözlerle Halim Bey'e bakıyorlardı. Önemli bir şeyler açıklayacak gibiydi. Halim Bey hiç acele etmeden kahvesinden bir yudum aldı, sonra devam etti. Osman'la eskiden tanışırdım ama Şule Hanım'la o kadar fazla geçmişimiz yoktu. Bir zamanlar evimde verdiğim davetlere arada bir gelmişliği vardı. Bu slalom fonu işine önce Osman kendi şirketlerinin kazançlarını koyarak ortak olmak istedi. Ben de farklı alanlardaki şirketlerin fona katılmasının yararlı olacağı kanısına vardığım için kabul ettim. Sonra bana Şule Hanım'ı ve kız kardeşi Asuman Hanım'ı ortak almamızı önerdi. İlginç yatırımları olan kişilerdi. Gelir farklılığı yaratabileceklerini düşünerek onları da ortak olarak aldım. Fon kripto para piyasasına yaptığı yatırımlarda ciddi bir kayıp yaşayınca karşımızda tek seçenek kalmıştı. Fona borç verip bu geçici dönemde nakit sorununu çözmek. Ne var ki hiçbirimizin bu kaybı karşılayacak parası yoktu. Borç almamız gerekiyordu. Hem Osman Bey hem de Şule Hanım bankalardan borçlanma imkanları olmadığını, o imkanları sonuna kadar kullandıklarını söylediler bana. Onları tanıdığım bir kişiye yönlendirdim. Ondan gerekli borcu alacaklardı ve kısa süre sonra ellerine para geçince borçlarını kapatabileceklerdi. Tefeciye gittiler yani. Halim Bey bir şey demeden önüne baktı. Bir süre önündeki su bardağıyla oyalandıktan sonra devam etti. İkisi de benim yolladığım adamdan bir miktar borç alsalardı hiçbirimiz yeteri kadar parayı toparlayamadık. Alınan paraları da fona koyduk ama ateşi söndüremedik. Kripto para piyasasında çöküş devam ediyordu. Adamdan aldıkları borçların da vadesi yaklaşıyordu. Her ikisi de koydukları sermayeyi alarak ortaklıktan ayrılmak istedi. Bu paraları alıp borç aldıkları adama olan borçlarını ödemek istiyorlardı. Kendilerine isterlerse ayrılabileceklerini ama koydukları paraları işler toparlanıp yoluna girmeden iade edemeyeceğimi söyledim. Bana çok kızdılar, beni tehdit ettiler, aldırmadım.
Siz onları tehdit etmediniz mi?
Halim Bey'in yüzünde bir sıkıntı dalgası dolaştı. Arada tartıştığımızda istemeden bazı şeyler söylemiş olabilirim ama bunlar istek dışı, sinirle söylenen sözlerdi. Kahvesinden bir yudum daha aldıktan sonra devam etti. Ondan sonra bir daha görüşmedik. Sonra biliyorsunuz Osman intihar etti. Şule de öldürüldü. Nedir, neyle ilgisi var bilmiyorum.
Osman Bey'in intihar etmesi ve Şule Hanım'ın öldürülmesi olaylarının ardında bu tefeci olabilir mi?
Halim Bey içini çekti. Bilmiyorum komiserim. Adamdan bir kez borç almışlığım var. Sürenin dolduğu dakikada telefonla aramıştı. Ve ben de hemen parayı ödemiştim. Bunlar belalı tipler biliyorsunuz. Borcu geciktirmeye gelmez.
Bu kişinin adını söyler misiniz?
Öncelikle kayıt için bir açıklama yapayım. Ben bu kişiden kuşkulanmıyorum. Bir şey yapıp yapmadığı hakkında bir bilgim yok. Size sadece Osman Bey ve Şule Hanım'ı yolladığım kişi olduğu için adını veriyorum.
Tarık içinden ileride bir sorun çıktığında adamı gambazlayan kişi olmamayı garantilemek için bunu söylüyorsun. Tecrübeli kurt seni gidi diye geçirdi.
Anladım.
Adı Bilal G.
Kumar borcunun intihara kadar götürdüğü Ahmet'i emrine alan mafya reisiydi bu. Tefecilik de yapıyor, haraç da topluyordu. Tarık o olaydan sonra yaptığı araştırmada adamın devletin üst düzey görevlileriyle içli dışlı olduğunu tespit etmişti. Üstelik bir siyasal parti lideriyle de çok yakın arkadaştı. O nedenle kimse yaptıklarına ses çıkaramıyor, üstüne gidemiyordu.
Son bir sorum var Halim Bey. Bu fonun bir limiti var mıydı?
Resmi bir limiti yoktu ama ben aklımda 218 milyon dolarlık bir tavan belirlemiştim. Ve ilk aşamada oraya varıldıktan sonra yatırımcı kabulünü durdurduk.
Niye 218 Halim Bey? Niye 200 ya da 220 değil?
Bir nedeni yok komiser bey. Sadece merhum oğlumun doğum günü olan Şubat ayının 18. gününün sayıları onlar.
Alman polisinin sorgulamaları. Tarık içeri girdiğinde başkomiserin yanında savcı Mehmet'in olduğunu gördü. Selamlaşma faslından sonra başkomiser Tarık'a bir dosya uzattı. Bu dosya bize Dış İlişkiler Bakanlığı'ndan geldi. İçinde Alman polisinin yaptığı sorgulamalar, tutuklamalar hakkında bilgiler var. Bakanlık dosya içeriğini Türkçe'ye çevirtip savcılığa yollamış. Savcı bey de sağ olsun dosyayı alıp görüşmek üzere bize uğramış.
Bunu hemen okuyup size görüşümü bildiririm efendim.
Mehmet komiserim, ben şimdi yerime döneceğim. Siz dosyayı okuyunca bana haber verin. Bir araya gelip bir değerlendirme yapalım.
Tarık başıyı da onayladıktan sonra izin isteyip dışarı çıktı. Odasına gidip kapısını kapattı, masasının başına geçti ve dosyayı açıp incelemeye başladı. Önce dosyanın içeriğine baktı. En başta iki sayfalık bir özet notu vardı. O notu izleyen sayfalarda Mahmud'un ve Hüsamettin Hoca'nın ifadeleri yer alıyordu. Özel notta Alman Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'den gönderilen kanıtlar, kamera kayıtları ve alınan ifadeleri içeren bir dosyayı Berlin Emniyet Müdürlüğü'ne ileterek Mahmud ve Hüsamettin Hoca hakkında soruşturma yapılmasını istediği yazılıydı. Berlin Emniyet Müdürlüğü dedektifleri tarafından alınan ifadelerde Mahmud'un önce iddiaları reddettiği, ardından kendisine Türkiye'den gönderilen kamera kayıtları ile şoför Mustafa ve kargo şirketi müdürü Resul'ün ifadeleri gösterilip olayla ilgili ayrıntıları anlatıldığında cinayeti işlediğini itiraf ettiği belirtiliyordu. Mahmud'un önce reddettiği, sonra kanıtlar çerçevesinde kabul etmek zorunda kaldığı cinayet olayıyla ilgili olarak Şule Hanım'ın evine bilgisayarından bazı bilgiler almak için girmiştim. Şule Hanım eve erken gelip de bağırınca susturmak amacıyla ona elime geçirdiğim vazoyla vurdum. Amacım öldürmek değildi. Bayıltmak ve oradan kaçmak istiyordum dediği yazılıydı. Şule Hanım'ın bilgisayarından bilgileri ne amaçla almak istediği sorulduğunda maktulü daha önceden tanıdığını, birkaç kez onun evinin onarımında çalıştığını ve son seferinde yanlış renk kullandığı için kovulduğunu ve parasını alamadığını anlattığı belirtiliyordu. Mahmud bunun üzerine intikam almak amacıyla bilgisayarındaki bilgileri çalarak ona şantaj yapmak istediğini söylemişti. Polisin Almanya'dan Türkiye'ye bunun için mi gittin sorusuna ailemle görüşmek için gittim, sonradan da bu işi yapmaya karar verdim diyerek yanıtlamıştı. Polisin bu işte kimlerle işbirliği yaptığın sorusuna yanıtı kimseyle işbirliği yapmadım şeklindeydi. Alman polisi bu sorgulamanın ardından Mahmud'u gözaltına almış, üyesi oldu ve misafir evinde kaldığı L cemaatinin reisi Hüsamettin Hoca'yı da sorgulamıştı. Hüsamettin Hoca ifadesinde olaydan gazetelerde okuduktan sonra haberdar olduğunu söylemişti. Mahmud'un kendisini, ailesini görmek üzere Türkiye'ye gidip döneceğini söylediğini, ayrıca Şule Hanım'ın oturduğu sitede bir arkadaşını ziyarete gitmek istediğini ve yardımcı olup olamayacağını sorduğunu, bunun üzerine kendisinin de kargo şirketini arayarak Mahmud'u söz konusu siteye bırakmalarını rica ettiğini anlatmıştı. Tarık tam da tahmin ettiğim gibi Hüsamettin Hoca iddiaları reddediyor ve suçu Mahmud'un üzerine yıkıyor diye düşündü. Hasan Sabbah'ın haşhaşileri gibi bunlar da reisleri uğruna hapse girmeyi göze alıyor ve onu ele vermiyorlar diye söylendi. Osman Bey'in bilgisayarından bilgiler çalınmıştı. Şule Hanım'ın da bilgisayarından bilgi çalınması amaçlanmış görünüyordu. Tarık bunlar bu bilgisayarlarda neler saklıyor anlaşılır şey değil diye söylenerek bu konudaki gelişmeleri alabilmek için savcı Mehmet'i aramaya karar verdi. Saatine baktı, dosyayı alalı yaklaşık 2 saat olmuştu. Savcının ofisine dönmüş olması gerekirdi, numaraları tuşladı, savcı Mehmet hattaydı. Sayın savcım, zamanınız var mı?
Var tabii komiserim, buyurun sizi dinliyorum.
Ben Almanya'dan gelen dosyayı okudum savcım. Aklıma takılan şey şu. Mahmud'u Türkiye'ye yollayacaklar mı, yollamayacaklar mı? Yani bu adamın yargılanması nerede yapılacak?
Bu konunun aklına takılması normal komiserim. Biz çifte vatandaşlığı olsa da bu adamın cinayeti Türkiye'de işlemiş olması nedeniyle yargılanmasının Türkiye'de yapılması gerektiğini Alman tarafına sözlü olarak bildirdik. Şimdi de Dış İlişkiler Bakanlığı aracılığıyla hukuki gerekçelerimizi yazarak bir dosya işliğinde yazılı talebimizi yollayacağız.
Bu talebimizde hukuken haklı olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü biliyorsunuz ceza hukukunun temel ilkelerinden birisi olan mülkilik ilkesine göre devletler kendi ülkeleri içinde işlenen suçlarda faili cezalandırma yetkisine sahiptir. Daha doğrusu söz konusu eylem o ülkenin ceza yargısına tabidir. Bu ülkenin istisnaları var ama bu olay o istisnaların hiçbirine girmiyor. Benzer durumlarda suçlunun ilgili ülkeye iadesi yapılmış ama bu iş belki biraz zaman alacak.
Hatta belki birazdan da fazla zaman alabilir Sayın Savcım.
Cemaat olayından dolayı mı öyle düşünüyorsunuz?
Evet, çünkü Almanlar bu tür toplulukları sivil toplum örgütü olarak gördüğü için itirazlarını uzun uzun inceliyor biliyorsunuz.
Çok doğru ama danıştığımız bazı hukuk hocaları Mahmud'un cinayeti işlediğini itiraf etmiş olması dolayısıyla onunla ilgili başvurumuzun incelenmesinin ve kabul edilmesinin çok da uzun sürmeyeceği görüşündeler.
Benim bu konuda bazı görüşlerim var ama bunları telefonda anlatamam.
Eğer sizin için uygunsa ben zaman ayırabilirim, oturup konuşabiliriz. Buraya gelebilir misiniz?
Hemen geliyorum.
Tarık hemen Veli'yi aradı, arabayı kapının önüne getirmesini söyledi. Sonra ceketini giydi ve karakoldan çıktı. Dışarıda harika bir sonbahar havası vardı. Sıcaklık 20 derecenin biraz üzerindeydi. Gökyüzü masmaviydi, tek bir bulut parçası bile görünmüyordu. Arabayı beklerken bir sigara yakar, birkaç nefes çekerim diye düşünerek çıkmıştı dışarıya. Ama havayı görünce sigara içmekten vazgeçerek temiz havayı ciğerlerine doldurmayı tercih etti.
Arabaya binince adliyeye gidiyoruz Veli, savcı beyle görüşeceğim. Uzun sürmez, sen beni arabada beklersin dedi.
Trafik sıkışıktı, Veli sireni açtı ve ancak o şekilde hızlı yol alabildiler. Aşağı yukarı yarım saatte adliyeye varmışlardı. Tarık arabadan indi, hızlı adımlarla binadan içeri girdi ve hızlıca savcı Mehmet'in odasına çıktı. Mehmet ayağa kalktı, el sıkıştılar. Mehmet yanında oturan genç kızı tanıştırdı.
Komiserim, bu benim yeğenim Nihan. Hukuk okuyor. Arada bir bana uğruyor. Ben ona uygulamayı anlatıyorum.
Tarık Nihan'ın da elini sıktı. Birkaç nezaket cümlesinden sonra çok doğru bir iş yapıyorsun Nihan dedi. Sonra akademideyken hukuk hocasının söylediği bir sözü tekrarladı.
Teorik bilgiyi uygulamayla birleştirenler daima ileri giderler. Dönem arkadaşlarının önüne geçmek istiyorsan en önemli farkı buradan yakalarsın.
Mehmet bu söylenenleri beğenmişti, Nihan'a döndü.
Gördün mü bak dedi, Tarık komiser de benim sana dediklerimin aynısını söylüyor.
Hukuk eğitimi üzerine biraz daha sohbet ettikten sonra Nihan izin isteyip ayrıldı.
Savcı Tarık'a döndü, yüzünde bir tebessümle, evet komiserim dedi, gelelim bizim işe.
Tarık anlatmaya başladı. Kafamda iki mesele var. Birincisi Mahmud Şeriat Devleti taraftarı olduğunu ve bunu savunmanın Türkiye'de suç olduğunu ileri sürerek Almanya'nın kendisini Türkiye'ye iade etmemesini talep edebilir. Çifte vatandaşlığı dolduğu için Almanlar onu buraya yollamayabilir.
Evet haklısın, bu dediğin olabilir. Bu konu üzerinde hukuk hocalarından görüş istenmesini talep ettim. Bakalım ne diyecekler. İkinci mesele nedir?
Şule Hanım'ın öldürülmesi ve hatta Osman Bey'in intiharının arkasında Halim Bey'in olduğu yolundaki görüşünüze hak vermeye başladım.
Mehmet'in yüzüne geniş bir tebessüm yayıldı. Aynı noktaya ulaşmış olmamıza sevindim dedi.
Tarık Osman Bey ve Şule Hanım fondaki paralarını alıp ayrılmayı istedikten sonra Halim Bey ikisinin de bilgisayarlarındaki bilgileri ele geçirip onlara baskı yapmayı planlamış olmalı diye düşünüyorum. Mahmut'un ifadesini anlattıkları hiç anlamlı gelmiyor. Bir kere adam öyle anlattığı gibi amatör değil. Güvenliği atlatıp siteye, kilitli bir kapıyı açıp eve girebilecek kadar profesyonel. Sonra Şule Hanım'ın bilgisayarını açıp şifresini çözüp bilgileri alabilecek kadar bilgisayardan anlıyor. L cemaati Halim Bey'i destekliyor ve zaten üyeleri de Salalom fonundan paylar almışlar. Dolayısıyla fonun batması onların da işine gelmiyor.
Bence Halim Bey Hüsamettin Hoca'yı arayıp destek istemiş. O da Mahmut aracılığıyla Şule Hanım'ın bilgisayarındaki bilgileri çalma eylemini planlamış olabilir.
Mehmet bir süre düşündü.
O zaman Osman Bey'in bilgisayarından bilgilerinin çalınmasını da onlar planlamış olabilir.
Mümkün.
Mehmet yine düşüncelere daldı.
Bu durumda kim olduğu tespit edilemeyen eskort kızı da Hüsamettin Hoca yollamış olabilir.
Tarık heyecanlandı. Çok doğru bir tespit sayın savcım. Kız Almanya'dan gelmişse olaydan sonra çekip oraya dönmüştür. Biz de muhtemelen o nedenle burada izini bulamıyoruz.
Konuşacakları fazla bir şey kalmamıştı. Tarık karakola dönmek için izin istedi.
Kış. Yüreğimden çok gaganı çıkar artık. Git kapımdan. Kuzgun yanıtladı. Asla.
Edgar Allan Poe.
Rüyanın müvekkilleri. Rüya slalom fonu aleyhine ilk davayı açalı 4 ay olmuştu. Zaman içinde bu davaya yenileri eklenmişti. Rüyanın yardımcıları konuyla ilgili bilgi ve belgeleri toparlamışlar. Müvekkillerinin fona katılırken imzaladıkları sözleşmelerin bütün maddelerini hukuki açıdan değerlendirmişler. Benzer konulardaki Yüksek Temyiz Mahkemesi kararlarını bulmuş ve yorumlayarak ilk duruşmada sunulacak bütün ek dilekçeleri hazırlamışlardı.
Rüya bunları okumuş, Murat da 2 kez bir araya gelip birlikte değerlendirmişti. Rüya bu konuda yeni müvekkil kabul etmiyor, başvuruları başka avukatlık bürolarına yönlendiriyordu. Fon aleyhine dava açma talepleri her gün çoğalıyor, mahkemelerde birikim artıyordu.
Rüya dava dilekçelerini hazırlayan yardımcılarıyla yaptığı toplantılardan sonra ilk duruşmaya sunacağı ek bilgi dosyasına son şeklini verebilmek için müvekkillerini toplantıya çağırmıştı.
Gelinen aşamayı onlara anlatacak, farklı görüşleri, farklı bilgileri olanları dinleyecek ve bu katkıları da kullanarak dosyasını tamamlayacaktı.
Müvekkillerinin gelmesini beklerken yardımcıları Şenay ve Selçuk'la birlikte bir kez daha dosyanın üzerinden geçiyorlardı.
Özellikle birkaç gün önce Şenay'ın bulduğu örnek Yüksek Temyiz Mahkemesi kararı ellerini oldukça güçlendirmişti.
Yüksek Temyiz Mahkemesi benzer bir konuda para yatırdıktan sonra vazgeçip de ayrılmak isteyenlerin sözleşmede aksine hüküm olsa dahi paralarının iadesinin ertelenemeyeceğine karar vermişti.
Bunları konuşurken Hatice Hanım kapıda göründü.
Müvekkilleriniz gelmeye başladı.
Gelenleri toplantı odasına alalım, çay kahve ikram edelim. Biz de birazdan katılacağız.
Tamamdır Rüya Hanım. Ben zaten toplantı salonuna çay ve kahve termosları koymuştum. Ayrıca tuzlu ve tatlı kuru pastalar da aldım.
Ellerine sağlık Hatice Hanım, var ol.
Rüya tekrar önündeki dosyaya döndüğünde telefonu çaldı. Arayan Murat'tı.
Merhaba Murat, birazdan müvekkillerle toplantıya gireceğiz. Önemli bir şey var mı?
Akşam konsere gideceğiz, hatırlatayım dedim.
Biliyorum canım, programda Moonlight Sonata var, kaçıramam onu. Akşamüstü saat 6 gibi benim evde buluşalım, oradan gideriz.
Tamam, kolay gelsin.
Rüya telefonu kapadıktan sonra bir an boşluğa daldı gitti, babasını düşündü. Onun olağanüstü klasik Batı ve Türk müziği plak koleksiyonu geldi gözlerinin önüne. Küçücük bir çocuk yani rüyada yaşıtları gibi pop müzik hayranıydı. Ama ne zaman babasının odasına girse pick-up'ta dönen bir plaktan bir klasik müzik parçasının tınısı yayılırdı.
Babasının en sevdiği parçalardan biriydi Beethoven'ın Moonlight Sonatası.
Rüya çocukluğunda piyano dersleri aldığında yarım yamalak da olsa en çok bu parçayı çalmayı severdi.
2 yıl önce kaybetmişti babasını. 2 yıldır ne zaman babası düşse aklına, keşke son yıllarında daha çok zaman geçirseymişim babamla diye ayıplanıyordu.
Şenay ve Selçuk rüyanın dalıp gitmesiyle birlikte onu rahatsız etmekten korkar gibi susmuşlardı. Kapıda Hatice Hanım'ın görünmesiyle birlikte rüya yeniden bu dünyaya döndü.
Bütün müvekkiller geldi.
Rüya toparlandı, dosyalarını aldı.
Haydi çocuklar, biz de gidelim, bekletmeyelim insanları diyerek öne düştü.
18. ayrımın sonu. Sayfa 229.